hayatımız ve banka bilançosu. Günlük hayatımız ve banka bilançosu. Bir bankanın finansal raporları, belirli standartlara göre düzenlenmiş onlarca ana hesap ve yüzlerce alt hesaptan oluşur. Bu hesapların karşılığındaki tutarlarsa, bizim banka çalışanları olarak hangi segmentte ya da bölümde çalışırsak çalışalım, işimizi yaparken aldığımız kararlardan, müşterilerimize verdiğimiz tavizlerden, müşterilerimizin riskliliği, teminat yapısı, talep ettikleri kredilerin vadesi gibi kriterleri hep birlikte dikkatle inceleyerek yaptığımız doğru fiyatlamalardan, zamanında fark ettiğimiz erken uyarı sinyalleri sayesinde tasfiye ettiğimiz risklerden, kredi kullandırımı öncesinde yaptığımız kontroller sayesinde yakaladığımız açıklardan ve burada tek tek sayamayacağımız kadar çok faktörden etkilenir. Biz bu sunumda bankacılık ürün ve hizmetlerini mali raporlarda bulundukları yer üzerinden giderek inceleyeceğiz. Bu incelemeyi yaparken belli başlı kalemlere odaklanacağız. Odaklanacağımız kalemlere birazdan değineceğiz. Bankaların muhasebe uygulamalarına ve belgelerin saklanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik madde 4'e 1. Bankalar faaliyetlerini bu yönetmelik ve kurulca çıkarılacak tebliğlere göre muhasebeleştirir. Faaliyetlerin 16 Ocak 2005 tarihli ve 25.702 sayılı resmi gazetede yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun bir sıra nolu finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin kavramsal çerçeve hakkında tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesi esastır. Ancak bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolarla bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, kurulca çıkarılacak tebliğlerle belirlenir. Aktif-pasif tablosu. Aktif. Finansal varlıklar. Nakit değerler ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Bankalar. Para piyasalarından alacaklar, devlet borçlanma senetleri ve diğer finansal varlıklar. Krediler. Pasif. Mevduat. Öz kaynaklar. Bilanço dışı yükümlülükler, yani nazım hesaplar. Garanti ve kefaletler, taahhütler, türev finansal araçlar, emanet ve rehinli kıymetler. 3 ayda bir yayımlanan mali verilerimizi Halkbank.com.tr Yatırımcı İlişkileri Finansal Bilgiler kısmından takip edebilirsin. Bankamızın mali verilerinin hepsini ezbere bilmeni beklemiyoruz. Ancak aktif büyüklük, toplam kredi hacmi, toplam mevduat hacmi, dönem kârı veya öz kaynak tutarı gibi belli başlı değerleri düzenli olarak takip etmeni bekliyoruz. Aktifler, finansal varlıklar. Hazinenin fonksiyonu ve fon transfer fiyatlaması sistemi. Günlük hayatımızda yaptığımız işlerin, müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin banka bilançosuna nasıl yansıdığına bakmaya başlamadan önce, Hazine Fon Yönetimi Departmanı'nın fonksiyonunu ve fon transfer fiyatlaması kavramı hakkında konuşmamızda fayda var. Bir bankada en temel hazine fon yönetimi ve şubeler olmak üzere iki kar merkezi vardır. Hazine Departmanı genel olarak birkaç alt bölümden oluşur. Döviz ve para piyasaları, FX masası, sabit getirili menkul kıymet işlemleri, Türk lirası masası, hazine ürünleri pazarlama, orta middle office, arka back office. Hazine Fon Yönetimi Departmanı özet olarak banka kaynaklarının en doğru şekilde değerlendirilmesi, bankanın ihtiyaç duyduğu fonların yurt içi ve yurt dışı piyasalarından sağlanması, FTF yani fon transfer fiyatlama sistemi maliyetlerinin belirlenmesi, hazine pazarlama, Treasury Marketing Unit birimleri aracılığıyla müşteri işlemlerine aracılık etmesi gibi görevleri yerine getirir. Fon transfer fiyatlama sisteminin en temel fonksiyonu, genel müdürlük aracılığıyla şubeler arası kaynak aktarımının izlenmesi, fon sağlayan şubelere faiz geliri, fon kullanan şubelere ise kullanılan fonla ilgili maliyetin yansıtılmasıdır. Fon transfer fiyatlama sistemi ile bankanın maruz kaldığı risklerin etkin takibi ve kontrolü, birim ve şubelerin karlılık bazında gerçek performansının ölçülmesi ve stratejik tercihler doğrultusunda yönlendirilmesi, müşterilere doğru fiyatlama yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Fon oranları. vadeye, para birimine ve aktif pasif niteliğine göre farklılaşır. Türk lirası ve diğer ana döviz cinsleri dolar, euro, sterlin bazında belirlenir. Diğer döviz cinsleri için de ihtiyaç olması halinde ayrıca FTF yani fon transfer fiyatlama sistemi oranı tespit edilebilir. Farklı vadelerde FTF oranı belirlenirken ilgili para cinsleri üzerinden bankalar arası borçlanma faiz oranları, piyasadaki mevduat faiz oranları, bono verim eğrisi, marjinal mevduat maliyeti ve bankamız kaynak maliyetleri dikkate alınmaktadır. Farklı vadeler için belirlenen FTF oranları ilgili vadelerdeki kredi ve mevduat fiyatlamasına baz teşkil eder. Halkbank kurumsal portaldan fon transfer fiyatlama sistemi genel mektubuna ulaşabilir ve tüm detayları okuyabilirsin. Şubeler topladıkları mevduatlarla bankaya kaynak sağlarken kullandırdıkları krediler için fona yani kaynağa ihtiyaç duyarlar. Bir şube bulunduğu piyasanın yapısına bağlı olarak fon fazlası olan veya fon ihtiyacı olan bir şube konumunda olabilir. Banka içinde fon fazlası olan şubelerden fon ihtiyacı bulunan şubelere sürekli bir kaynak aktarımı vardır. FTF, fon transfer fiyatlama sistemi, aktif ve pasif hesaplar üzerinden hesaplanır. Şubeler aktif hesaplar üzerinden FTF maliyeti ödemekte, pasif hesaplar üzerinden FTF getirisi elde etmektedir. Bu durumu banka hazinesi FTF yani fon transfer fiyatlama sistemi ile şubelerin aktif hesaplarına maliyet, pasif hesapları için de gelir yansıtır şeklinde de açıklayabiliriz. Sonuç olarak bir şube, kullandırdığı kredi için müşteriden faiz alırken hazineden kullandığı fon karşılığında faiz öder. Topladığı mevduat için müşteriye faiz öderken bu mevduatı hazineye aktarır ve karşılığında faiz alır. Faiz gelirleri giderleri, faiz dışı gelir giderler ve nazım hesaplar FTF fon transfer fiyatlama sistemine dahil değildir. FTF'ye fon transfer fiyatlama sistemine dahil olmayan başlıca hesaplar şu şekildedir. Aktif, tasfiye olunacak alacaklar ve özel karşılıklar, kredi faiz ve komisyon tahakkuk ve reskontları, gayrimenkuller, menkuller ve birikmiş amortismanlar, döviz ve efektif alım-satım ve vaziyet hesapları, şubeler cari hesapları. Pasif, Exim Bank'tan kullanılan kredi karşılıkları, faiz ve gider reskontları, diğer KOSGEB peşin tahsil edilen faiz reskontları, bütçeden, bakanlıklardan ve diğer kuruluşlardan temin edilen fonlar ve bu fonlardan kullandırılan kredi karşılıkları. Spot kredilerde FTF oranı, kredinin vadesine göre açılış tarihindeki FTF oranıdır ve vade sonuna kadar sabit kalır. Rotatif kredilerde faiz oranı değişken olduğu için karlılık hesaplanırken güncel FTF oranları kullanılır. Ödeme tablosuna bağlı taksitli kredilerde FTF oranı kredinin ortalama vadesine göre belirlenir. Ara ödemeli kredilerde FTF oran tespiti ve değişimi hesabın açıldığı, temdit işlemlerinin yapıldığı ya da faiz oranının değiştiği günlerde olacaktır. İlgili günlerde kredi vadesiyle eşleşen FTF oranı dikkate alınacaktır. Fon kaynaklı kredilerde FTF oranı belirlenirken elde edilen kaynağa ödenen toplam maliyetler dikkate alınır. Sıfır faizli kredilere FTF maliyeti yansıtılmaz. Vadesiz mevduat için vadesiz FTF oranı, vadeli mevduatlardaysa hesabın açılış tarihindeki FTF oranı dikkate alınır. Nakit değerler. Nakit değerleri bankanın kasasındaki Türk lirası ve döviz varlıkları olarak tanımlayabiliriz. Her banka nakit akışını sağlıklı şekilde izleyebilmek ve elindeki likiditeyi rasyonel bir şekilde yönetebilmek için şubelerce yapılan, yapılacak olan giriş ve çıkışların hazine yönetimine ana kasaya zamanında bildirilmesini bekler. Girişlerin bilinmemesi, gelen paraların atıl kalmasına, çıkışların bilinmemesi ise gün sonunda yüksek maliyetlerle piyasadan borçlanmaya ya da muhabir bankalar nezdindeki yabancı para hesapların yani non-store hesapların eksiye düşmesine neden olabilir. Bu durum yasal yükümlülüklerin takibini de zorlaştırır. Yasal yükümlülüklerde karşılaşılacak olumsuz durumlardaysa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın cezai yaptırımlarıyla karşılaşılabilir. Türk lirası nakit girişi sağlayan bazı işlemler. Vadeli vadesiz Türk lirası mevduat girişi, vadesi gelen Türk lirası kredilerin geri ödenmesi, çek, senet, vergi, SGK, DBS gibi tahsilatlar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarını düşürmesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan veya diğer bankalardan kullanılan Türk lirası krediler, şube kasalarındaki fazla Türk lirası nakit, hazinenin yaptığı dips gibi alımlar. Türk lirası nakit çıkışına neden olan bazı işlemler. Vadeli vadesiz Türk lirası mevduat çıkışı, nakit Türk lirası kredi kullandırılması, çek, senet, vergi, SGK, DBS gibi ödemeler, maaş ödemeleri, tazmin olan Türk lirası teminat mektupları, şubelerin Türk lirası nakit ihtiyacı, hazinenin yaptığı dips gibi satışlar. Yabancı para nakit girişi sağlayan bazı işlemler. Vadeli vadesiz yabancı para mevduat girişi, vadesi gelen döviz kredilerinin geri ödenmesi, gelen ihracat bedelleri, döviz alım işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan veya diğer bankalardan kullanılan yabancı para krediler, şube kasalarındaki fazla yabancı para nakit. Yabancı para nakit çıkışına neden olan bazı işlemler. Vadeli vadesiz yabancı para mevduat çıkışı, nakit yabancı para kredi kullandırılması, sermaye piyasası işlemleri karşılığı döviz çıkışı, döviz satış işlemleri, tazmin olan yabancı para teminat mektupları, şubelerin yabancı para nakit ihtiyacı. Bir bankada burada anlatılanların dışında nakit girişi çıkışı yaratan pek çok işlem vardır. Biz burada sadece belli başlı işlemlere sana fikir vermesi açısından yer verdik. Ortakların yaptığı nakit sermaye artışı, bankanın menkul kıymet ihracı yapması, büyük bir sendikasyon kredisi alınması, iştirak satışı, gayrimenkul satışı gibi işlemler bir anda büyük kaynak yaratabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki zorunlu karşılıklar ve serbest mevduat. Bankaların sahip oldukları kaynakların bir kısmını zorunlu olarak Merkez Bankası'nda tutmaları gerekir. Merkez Bankası'nda tutulan bu miktara zorunlu karşılık denir ve şu bilanço kalemleri üzerinden hesaplanır. Mevduat Katılım Fonu, Borsa İstanbul piyasalarından sağlananlar hariç repo işlemlerinden sağlanan fonlar, hazine garantisiyle sağlananlar hariç kullanılan krediler, net ihraç edilen menkul kıymetler, sermaye hesaplamasına dahil edilmeyen borçlanma araçları, net yurt dışı merkeze yükümlülükler, kredi kartı ödemelerinden borçlar, müstakil izlerin fonları. Zorunlu karşılıklar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kullandığı bir para politikası aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını bankaların topladıkları mevduatın ne kadarının krediye dönüştürülmesini istediğine, piyasanın nakit ihtiyacına göre düzenler. Örneğin vadesiz mevduatlar için zorunlu karşılık oranı bugün itibariyle %7 olsun. Bu durumda bankalar topladıkları mevduatın 93 Türk lirasını kredi olarak kullandırabilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranını örneğin %4'e çekmesi durumunda 100 Türk liralık mevduata karşılık verilebilecek kredi 96 Türk lirası olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bankaların kredi verme isteklerini aşağı çekmek istiyorsa bu durumda zorunlu karşılık oranlarını artıracaktır. Bankalar zorunlu karşılıkların dışında da topladıkları mevduatın bir kısmını güvence olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki serbest hesaplarda tutabilirler. Güvence olarak tutulan bu miktar bankanın rezervidir. Bankalar ani mevduat çıkışlarını karşılamak ve karlı yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla kendi istekleriyle serbest rezerv tutabilirler. Bankalar bu kararı verirken ekonomik bir takım göstergeleri dikkate alırlar. Bunlar piyasadaki faiz oranı, rezerv borçlanma maliyeti, finansal sistemdeki istikrar olarak örneklendirilebilir. Günümüzde bu amaçla rezerv tutulması çok tercih edilmemektedir. Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler 2 haftada bir cuma günü itibariyle hesaplanır. Zorunlu karşılıkların tesisi yükümlülük hesaplama tarihini izleyen 2 hafta sonraki cuma günü başlar ve 14 gün sürer. Zorunlu karşılıklar esasen Türk lirası yükümlülükler için Türk lirası olarak, yabancı para yükümlülüklerde ise ABD doları cinsinden olan kısmı için ABD doları, kalan kısmı içinse ABD doları veya euro olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki hesaplarda tesis edilir. Ancak Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen kriterler dahilinde ABD doları, euro veya altın cinsinden tutulması da mümkündür. Bu uygulama rezerv opsiyon mekanizması olarak da bilinir. Yabancı para yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken kısmının tamamına kadarı ise standart altın cinsinde bloke hesaplarda tesis edilebilir. Bankalar isterse altın yükümlülükler içinde euro veya dolar yatırabilir. Zorunlu karşılıklara Merkez Bankası'nca tespit edilen usul ve esaslara göre faiz nema ödenebilir. Reel kredi büyüme oranları zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde belirlenen koşulları sağlayan bankalar için Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz nema oranı %8, diğer bankalar için %0 olarak dikkate alınır. Bu oranlar 2 Mayıs 2020 tarihi itibariyle geçerli olup güncel faiz oranlarını www.tcmb.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Reel kredi büyüme oranları her zorunlu karşılık döneminde hesaplanır, büyüme oranları tebliğde yer alan koşulları sağlayan bankalar takip eden 3 ay boyunca 6 tesis dönemi, ilgili zorunlu karşılık oranları ve faiz nema oranlarına tabi olur. Güncel zorunlu karşılık oranlarına kare kod ya da linki kullanarak ulaşabilirsiniz. Bankalar ve para piyasalarından alacaklar. Bir banka neden başka bir bankadan veya para piyasalarından alacaklı olur? Bankalar şubeleri bulunmayan illerde müşterilerine hizmet verebilmek için muhabir bankalarla çalışırlar ve bu muhabir bankalarda yaptıkları işlemler için para tutarlar. Bir banka, Takasbank, BIST gibi piyasalarda yaptığı işlemler nedeniyle başka bir bankadan alacaklı olabilir. Bankalar, döviz cinsinden olan ödemeleri için tüm dünyada belli başlı bankalarda dolar, euro, İsviçre frangı, sterlin ve Japon yeni gibi döviz cinslerinden para tutarlar. Bunu yaparken doları Amerikan bankalarında, euroyu Avrupa Birliği bankalarında, İsviçre frangını İsviçre bankalarında tutarlar. Kamu otoritesinin devlet bankaları aracılığıyla gerçekleştirilmesini şart koştuğu işlemler nedeniyle devlet bankalarında para tutabilirler. Bir banka, başka bir bankaya verdiği kredi nedeniyle alacaklı olabilir. Piyasa yapıcılığı sistemi. Finansal varlıkları incelemeye başlamadan önce, ülkemizde bankalar arası piyasalarda finansal varlıkların alım-satım sürecinde önemli bir uygulama olan, bankamızın da piyasa yapıcısı statüsünde olduğu piyasa yapıcılığı sisteminden söz edelim. Piyasa yapıcılığı sistemi nedir? Dünyada 1960'lardan beri, ülkemizde ise 2000'den beri uygulanmakta olan piyasa yapıcılığı sistemi, devlet iç borçlanma senedi ihalelerinde ve söz konusu senetlerin ikincil piyasa işlemlerinde etkinliğin artırılması amacıyla önceden belirlenen kriterlere göre seçilmiş bankalara bazı hak ve görevler verilmesini içeren sistemdir. Ülkemizde piyasa yapıcılığı sistemi, kamu borç yönetiminin geliştirilmesi ve kamu borçlanmasında istikrar sağlanması, devlet iç borçlanma senetleri ikincil piyasasının derinleştirilmesi ve finansal sistemin geliştirilmesi amaçlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Piyasa yapıcısı bir bankanın hangi kriterleri sağlaması gerekir? Piyasa yapıcısı olacak olan bir bankanın, sermaye yeterlik rasyosunun kamu tarafından belirlenen oranın altında olmaması, birincil ve ikincil piyasadaki işlem hacminin kamu tarafından belirlenen oranların üstünde olması gibi kriterleri sağlaması gerekir. Piyasa yapıcısı bankaların hakları nelerdir? Türk Devlet İç Borçlanma Senedi Piyasa Yapıcısı ünvanını kullanma, ihalelere teminatsız katılma, geri alım ve değişim ihalelerine katılma, rekabetçi olmayan teklif verme, hazine ile kısa vadeli nakit işlemleri yapma, danışma kurulu toplantılarına iki temsilci ile katılabilme, Valör günü saat 14.00'a kadar ihalede oluşan ortalama fiyatın üstünde kalan net teklifleri, toplamının %40'ı kadar ortalama fiyat üzerinden ihale sonrası satış hakkı, Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleri çerçevesinde sağlayabilecek ek bir likidite geri alım imkanı, devlet iç borçlanma senedi ödünç işlemleri piyasasında devlet iç borçlanma senedi ödünç alma verme haklarına sahip olurlar. Piyasa yapıcısı bankaların yükümlülükleri nelerdir? Kamu tarafından yapılan ihraçlarda, yine kamu otoritesi tarafından belirlenen oranlardaki devlet iç borçlanma senedi alımını yapmak, BİST'te kamu tarafından belirlenen tutarın üzerinde olacak şekilde sürekli olarak alım-satım koasyonu vermek, rekabete aykırı, rekabeti bozacak şekilde hareket etmemek, kamu otoritesi tarafından talep edilen araştırmaları ve raporlamaları yapmak. Piyasa yapıcılığı ile ilgili bazı kavramlar. İhale, devlet iç borçlanma senetlerinin ihalesidir. Geri alım ihalesi, daha önce ihraç edilmiş olan devlet iç borçlanma senedinin vadesinden önce itfa edilmesi için açılan ihaledir. TAP, devlet iç borçlanma senetlerinin daha önceden belirlenmiş fiyatlardan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanalıyla satışa sunulmasıdır. ROT, rekabetçi olmayan teklif. Piyasa yapıcısı olan bankalara ihale günü belirli bir saate kadar verilen, ihalede oluşacak ortalama fiyattan kağıt alma hakkını tanıyan tekliflerdir. Değişim switching. Daha önceden ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin ihracı yapılacak başka devlet iç borçlanma senetleriyle değiştirilmesidir. Devlet borçlanma senetleri ve diğer finansal varlıklar. Bankalar satın aldıkları devlet iç borçlanma senetlerini ve diğer finansal varlıkları bilançolarında finansal varlıklar kalemi altında takip ederler. Biz bu kısımda özellikle bankaların portföyünde önemli yer tutan sabit getirili menkul kıymetler üzerinde duracağız. Sabit getirili menkul kıymetler, alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve yatırım aracı olarak kullanılan borçlanma senetleridir. Sabit getirili menkul kıymetler, vade sonuna kadar elde tutulduklarında belirli bir getiriyi garanti ederler. Dolayısıyla yatırımcı, vade sonunda ne kadarlık bir gelir elde edeceğini yatırım yaptığı anda bilmektedir. Devlet iç borçlanma senetleri. Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetlerine genel olarak devlet iç borçlanma senetleri denir. Devlet iç borçlanma senetleri kavramı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Borçlu olan devlet, devlet iç borçlanma senedi sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı öder. Devlet iç borçlanma senetleri, vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp satılabilmektedir ve sabit getirili menkul kıymetler içerisinde ihraç rakamları ve ikinci el işlem hacimleri olarak en büyük grubu oluştururlar. İhraca yapılan devlet iç borçlanma senetleri vadelerine, ihraç yöntemlerine, ihraç edildikleri para birimi cinsine, faiz ödeme türlerine, üzerlerinde kupon taşıyıp taşımamalarına göre sınıflandırılabilir. Devlet tahvilleri. Devlet iç borçlanma senetlerinde vadesi bir yıldan uzun olanlar devlet tahvili olarak adlandırılırlar. Vadesi bir yıldan daha uzun olan devlet tahvilleri genellikle kuponlu olarak ihraç edilirler. Türk lirası ve döviz cinsinden ihraç edilebilirler. Kuponsuz olarak ihraç edilmeleri halinde senet ödemesi sadece vade sonlarında yapılır. Bu devlet iç borçlanma senetleri iskontolu olarak da adlandırılır. Kuponlu olarak ihraç edilmeleri halinde belirli dönemlerde senedi elinde bulunduran kişi ya da kuruma kupon ödemesi yapılır. Kuponlu senetler nominal değer üzerinden ihraç edilebildiği gibi nominal değerin altında iskontolu, nominal değerin üzerinde primli olarak ihraç edilebilirler. İskontolu senetlerin getirisi sabittir. Kuponlu senetlerin getirisi ise sabit veya değişken faizli olabilir. Sabit faizli senetler, vade sonuna kadar elde tutulmaları halinde belirli bir getiriyi garanti ederken, yatırımcının vade sonunda elde edeceği getiri vade başlangıcında bilinmektedir. Değişken faiz ödemeli senetlerse, menkul kıymetin ihraç ve itfa tarihi arasındaki dönemde faiz oranında oluşabilecek aşırı volatiliteye ilişkin yatırımcının üstlenmesi olası faiz riskinin azaltılmasını ve bu yolla borçlanan için nispeten uzun vadeli borçlanabilmeyi olanaklı kılar. Hazine bonoları. Devlet iç borçlanma senetlerinden vadesi bir yıldan kısa olanlar hazine bonosu olarak adlandırılırlar. Hazine bonoları ihraç tarihinde nominal değerin altında iskontolu olarak satılırlar. Vade sonunda nominal değerle iskontolu satış değeri arasındaki olumlu fark faiz gelirini gösterir. Geliri endeksli senetler. Geliri endeksli senet ihraçlarında getiriler, kamu iktisadi teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Malzeme Ofisi, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir. Geliri endeksli senetlerle getirisi devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır. Gelir ortaklığı senetleri. Hazine tarafından geliri kamu ortaklığı fonuna aktarılmak üzere satılan köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların gelirlerine, gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık hakkına sahip olmasını sağlayan senetlerdir. Gelir ortaklığı senedi, ulaşım, haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait olan altyapı tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir. Elinde bulunduran yatırımcının bu tesislerin mülkiyeti ve işletmesiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Gelir ortaklığı senetleri, hukuki statüsü itibariyle adındaki ortaklık ibaresine rağmen değişken faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası likidite senetleri. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı, menkul kıymet niteliğine haiz senetlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına 91 günü aşmayan vadelerde iskontolu olarak ihraç edilirler. Senetler, kıymetli evrak niteliğini haiz tek bir toplu senet şeklinde çıkarılır ve ikincil piyasada alınıp satılabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası likidite senetlerini Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kaydi olarak ihraç edebilir. Basılan fiziki senetler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda saklanır. Likidite senetleri Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görebilirler. Özel sektör tahvilleri. Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Vadeleri en az bir yıl olmak koşuluyla serbestçe belirlenebilir ve sabit ya da değişken faizli olarak ihraç edilebilirler. Tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki ilişki vade sonunda sona erer. Tahvil sahibi, tahvili çıkaran şirketin kar zarar riskine katılmaz, şirket zarar etse de belirtilen tarihlerde faizini ve vade sonunda ana parasını alır. Tahvillerin getirilerini etkileyen en önemli unsurlar likiditesi ve sahip oldukları risktir. Şirket tahvilleri, şirketin iflas etmesi ve faizle ana para ödemesinde temerrüde düşmesi açısından devlet tahvillerine oranla daha yüksek risk taşıdıklarından genellikle devlet tahvillerinden daha yüksek faiz geliri sağlarlar. Finansman bonoları. İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip kısa vadeli borç temin etmek amacıyla iskonto esasına göre ihraç ettikleri menkul kıymettir. İskonto esasına göre satılan finansman bonolarının iskonto oranı ihraççı tarafından serbestçe belirlenir. Kısa vadeli borçlanma aracı olup, işletmelerin kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanmasını sağlarlar. Yatırımcılar açısındansa kısa vadeli olması nedeniyle faiz riskinden korunma sağlar. Vadesi bir yıldan fazla olamaz. halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilirler. Banka bonoları. Bankaların sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla düzenleyip kaynak temin etmek amacıyla ihraç ettikleri menkul kıymetlerdir. İskonto esasıyla satılan söz konusu bonoların iskonto oranı ihraççı banka tarafından serbestçe belirlenir. Halka arz edilecek olan banka bonolarının vadesi 60 günden az, 1 yıldan fazla olamaz. Tahsisli satılacak banka bonolarının vadesi 15 günden az, 1 yıldan fazla olamaz. Varlığa dayalı menkul kıymetler. Varlık finansman fonu oluşturmaya yetkili kuruluşlar tarafından oluşturulan fon tarafından, fon portföyündeki varlıklar karşılığında ihraç edilen borçlanma senetleridir. Varlık finansman fonu oluşturmaya yetkili kuruluşlar, bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve aracı kurumlardır. Varlık finansman fonlarının portföylerine ipotekli konut kredileri haricindeki tüketici kredileri ile ipotekli krediler, motorlu kara taşıtları için verilen krediler, proje finansmanı ve kurumsal krediler, finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarla toplu konut idaresi başkanlığının gayrimenkul satışından kaynaklanan alacakları devralınabilmekte ve bu alacaklar karşılığında varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç edilebilmektedir. Sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilirler. Farklı fiyat ve vadelerde ihraç edilebilirler. Borsalarda işlem görebilirler. Varlık teminatlı menkul kıymetler. Varlık teminatlı menkul kıymetler, bankalar, finansman şirketleri ve finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kendi kanunlarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilanço aktiflerinde yer alan varlıkların teminat gösterilmesi suretiyle ihraç edilen borçlanma senetleridir. Söz konusu menkul kıymetler itfa edilinceye kadar teminat varlıklar teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez ve ihtiyati tedbir kararı verilemez. Halka arz edilerek satılabileceği gibi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara da satılabilir. Kira sertifikaları, sukuk. Kira sertifikası, varlık kiralama şirketinin satın almak veya kiralamak suretiyle devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymet türüdür. Varlık kiralama şirketi, aracı kurumlar, bankalar ve kaynak kuruluşları tarafından kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulmuş olan anonim şirkettir. Varlık kiralama şirketi, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek, söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşa devretmek amacıyla kurucular tarafından kurulur. Kira sertifikaları sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle ihraç edilebilir. Kira sertifikasının satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa dayanak olarak ihraç edilmesi ve dolayısıyla daha korumalı bir yapı içermesi nedeniyle yatırımcılar açısından güvenli bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. Eurobondlar. 1 ila 30 yıl arasında değişen vadelerde ağırlıklı olarak dolar ve euro cinsinden genellikle kuponlu olarak ihraç edilen borçlanma araçlarıdır. Devletler veya özel şirketler tarafından ihraç edilebilirler. Özel şirketler tarafından ihraç edilenlerin vadesi, devletler tarafından ihraç edilenlere göre genellikle daha kısadır. Getirisi, fiyatı, ihraç eden devletin veya özel sektör kuruluşunun kredi notu riski primiyle doğru orantılıdır. Sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilir. Euro cinsinden ihraç edilen kağıtlarda kupon ödemesi yılda bir kez yapılır ve bir yıl 365 gün kabul edilir. Dolar cinsinden yapılan ihraçlardaysa kupon ödemesi 6 ayda bir yapılır ve bir yıl 360 gün kabul edilir. Eurobondlar primli veya iskontolu olarak işlem görürler. Bir Eurobond'un birim fiyatı 100'ün üstünde ise o Eurobond primlidir. 100'ün altındaysa o Eurobond iskontoludur. Eurobond fiyatları piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösterir. Devletler tarafından ihraç edilen Eurobondlarda ülkenin ekonomik durumu Eurobond'un hem ihraç hem de ikinci el fiyatı etkiler. Eurobondlar yurt içinde saklanmaz, fiziki teslimat yapılmaz. Euroclear, Sidel, DTS gibi yurt dışı takas kurumlarında saklanır. Temiz fiyat, clean price. Uluslararası piyasalarda Eurobondların işlem gördüğü fiyattır. Kirli fiyat, dirty price. İkinci el piyasalarda alım satım yapılırken Eurobond'un ihraç veya son kupon ödeme tarihinden alım satım tarihine kadar geçen sürede birikmiş kupon faizi de eklenerek hesaplanan fiyattır. Birikmiş faiz, accrued interest. Eurobond'un ihraç veya son kupon ödeme tarihinden alım satım işleminin yapıldığı tarihe kadar işleyen faiz tutarıdır. BIS, devlet iç borçlanma senedi ve diğer finansal varlıklara ilişkin ürün bilgilerini Borsa İstanbul'un kitapçıklarından faydalanarak oluşturduk. Daha detaylı bilgi için kare kodu ve linki kullanabilirsiniz. Eurobondlarla ilgili detaylı bilgi için www.euroclear.com adresini inceleyebilirsiniz. Örnek hesaplamaları sunumdan inceleyebilirsiniz.